Ayrım 2.
Yeşim kıkır kıkır güldü. Sonra karşısında oturan genç kadınla göz göze gelip sustu. Bunları Ömer anlatmış olabilir size. Peki sağ kalçandaki ben? Bunu da Ömer söylemiş olabilir. 2 saat sonunda ikisi de yorgun ve umutsuz bakışıyorlardı. Ayrılırken Yeşim kırgın bir sesle, "Akşama ararım sizi, telefon ederim." Sesinde hiç inanmamış tonlar vardı. Arkasına bakmadan dönüp uzaklaştı sonra. Öğleden sonra tek başına delirmemek için rastgele bir sinemaya girdi. Sinemanın öğle sonrası seansı tenhaydı. Yer gösteren orta yaşlı, en az bir aydır yıkanmamış, tıraş olmamış esmer adam neredeyse bomboş karanlık sinemada gelip yanına oturdu. Kalkıp başka bir yere geçtiğinde yer gösterici de o sıranın başına geçip oturuyor, penisini kaşıyordu. Beyaz perdede Michel Piccoli sevdiği kadına bir şeyler anlatıyor, yer gösterici kaşınıyordu. Çok rahatsız oldu. Kalkıp bir temiz dövmek geldi içinden. İlle dayak mı atmalı Yeşim? Zaten buna gücü yetmezdi artık. Sinemanın keyfi, oraya gizlenip soluklanmak fikri berbat olmuştu. Adamı şikayet etmek için gidip müdüriyet yazılı kapıyı çaldı. Yer gösteren adama ikiz kardeş kadar benzeyen bir başkası, oturduğu koltukta gözlerindeki pırıltılar yerine çok üzgün bir ifade takınmaya boşuna çalışarak icabına bakılacağını söylemekle yetindi. Canı sıkkın sinemadan çıkıp evine döndü. Ev aynıydı. Yatak, camlar, duvarlar, kitaplar, caz kasetleri, kesik sular, bitişikteki çirkin beton binalar, her şey aynıydı. Ama kendisi hala kadındı. Biraz uyumaya, dinlenmeye çalıştı. Okumayı, kendinden uzaklaşmayı denedi, olmadı. Akşam karanlığı günün üzerine çöküyordu. Bütün gün aç gezdiğini hatırlayıp zorla bir şeyler atıştırdı. Hiç iştahı yoktu ki. Evde deli danalar gibi dolaşıp durmaktan yorgun, gerçekle düş, delilikle fantazi arasında sıkışıp bunaldı, çok bunaldı. Bir süredir kasıklarında duyduğu ağrıların dürtüsüyle kendini tuvalette bulduğunda daha korkunç bir şey onu dehşete düşürdü. Korkuyla bir çığlık attı. Kilotu taze kanla kıpkırmızıya bulanmıştı. Önce kadın olmak, sonra kanlar içinde kalmak. Başı döndü, gözleri karardı, sendeledi. Kendine geldiğinde banyonun soğuk zemini üzerinde yarı çıplak yatıyordu. Toparlandı. Bidondaki sularla yıkandı, temizlendi. Kanaması az ama sürekliydi. Paniğe kapılmaması gerektiğini yüksek sesle tekrarlayarak yatak odasına gidip çekmeceleri karıştırdı. Yeşim'in kadın bağlarını bıraktığı torbadan bir tane aldı. Pedin altındaki yapıştırıcı bandı açıp kilotunun ortasına yerleştirip yapıştırdı. Tam 32 yıldır bacakları arasında cinsel organıyla gezmişti. Şimdi bir menstruasyon pedi. Temiz bir fanila, bir gömlek giydi. Pantolonunun belini yine çengelli iğneyle daralttı. Kasıklarından yayılan berbat sancıyı durdurmak için Yeşim'in adet dönemlerinde kullandığı ağrı kesici ilaçtan 2 tane içti. Aklından yüzlerce düşünce gelip geçiyor, bu düşünce bombardımanında iyice yorgun hissediyordu kendini. Mutlaka akıllı, dengeli, anlayışlı, kendini yetiştirmiş erkekler de vardı bu memlekette, hele hele kendi çevresinde. Şimdi bunlara, bu akıllı erkeklere gereksiniyordu deli gibi. Sanat köşkünde zaman zaman yemek yiyip içki içtiği arkadaşları geldi aklına. Çetin, İlker, Doğan. Durmadan kadının akıllı, sağduyulu, ne istediğini bilenine özlem içinde olduklarını anlatıp duran genç erkekler. Saçlarını tarayıp tıraş losyonunu sürdü. Evden çıktı, bir dolmuşla sanat köşküne gitmeye karar verdi. Dolmuşta şoförle bir erkek müşteri arasında ön koltuğa düştü geri. Şoför her vites değiştirişinde sol bacağını adeta okşuyordu. Öbür yanındaki erkek bacaklarını ayırıp oturmuş, kımıldamıyordu bile. 2 adımın arasında sıkışıp kaldı. Şoför vites değiştirirken bacağını bilerek mi sürtünüyordu, yoksa zorunluluktan mı? Kendi yerinde Ömer dış görünüşlü bir Ömer otursaydı da aynı hareketi yapacak mıydı? Bilemedi, bilmek istemedi. Bıkkın hissediyordu kendini artık. Sanat köşkü tıklım tıklım doluydu yine. Kapıdaki görevli delikanlıya gülümsedi. O da tanımadık ama çapkın bir gülümsemeyle karşılık verdi. Bara gidip bir kampari portakal istedi. Barmen Suha saygılı bir tavırla siparişi aldı. Suha ne haber yahu? Şu senin piyango biletin ne oldu? Bu ayda milyarder olamadın mı? Diyecekti ki son anda durumunu anımsayıp sustu. Yan tarafta oturan yakışıklı, orta yaşlı bir erkek gülümseyerek bakıyordu. O da gülümsedi. Adam sigara uzattı, sohbete koyuldular. Bu yumuşak, yüzeysel ama rahat bir konuşmaydı. Nasıl da ihtiyacı vardı konuşmaya, dünyadaki başka konular ve kişilerle ilgilenmeye. Yoksa az sonra delirebilirdi. O işte yılışmayan bir erkek diye düşündü keyifle. Yanlışlıkla gözün takıldığında bundan hemen kendilerine ait bir mesaj çıkartır, artık sonuna kadar yapışır, sırnaşır bıktırırlar. Ya gözlerin hep yerde ya da hiçbir erkek gözüne değmemeye özen göstererek bakmaya eğiteceksin bakışlarını. Yeşim'in öfkeli sesi çınladı kulaklarında. Sohbet koyulaştıkça orta yaşlı bir bar arkadaşı gevşedi, yakınlaştı. Özel hayatını anlatmaya başladı. Karısıyla mutsuz bir evlilik sürdüren ama sosyal nedenlerle evlilik kurumunu yıkamayacak erkeklerdendi. Heyecan ve duyumu barlarda arıyordu. Bu artıklardan kurtulmalıyım diye düşündü eski Ömer, yeni Ayşe ama bu sandığından çok daha güç ve uzun sürdü. Güzelliği ve yalınlığını övgüyle başlayan konuşma, bütün kadınların acımasız, bencil ve ikiyüzlü olduğunu uzanan sert tonlu bir suçlamaya dönüştü. Neyse ki o sırada sanat köşküne Çetin ve İlker geldiler. Hemen yanlarına gidip Ömer'in bir arkadaşı olduğunu, yurt dışından yeni döndüğünü anlattı. Çetin ve İlker genç kadını ilgiyle karşıladılar. Birlikte yemek yiyip içmeye ve sohbete koyuldular. İşte, Ömer'ken de, Ayşe'yken de konuşabildiğim iki aydınlık erkek diye sevinçle geçirdi içinden. Ömer, Ayşe. Gece ilerledi, karanlık koyulaştı, diller ağırlaşıp dolaştı, göz kapakları düştü. Çetin gece boyu yeni Ayşe eski Ömer'e yakın oturmuş, ondan hoşlandığını belli etmişti. Eve dönmek üzere kalktıklarında Çetin onu evine kahveye davet etti. Bunun sonunda Çetin'le sevişme olasılığı belirdiğini kavrayınca dehşete kapıldı Ömer Ayşe. Onca yıllık arkadaşı Çetin'le bir yatakta çırılçıplak yatmak, çıplak bedenini okşamak, okşatmak, öpmek, bedenlerinin birbiri içinde eriyip çözülmesini yaşamak fikri önce midesine bir sancı olarak saplandı, sonra kafasına bir soru. Ama diye sordu, eğer kadınsam bundan hoşlanmam gerekmez mi? Çetin'in evine gitti. Daha kapıdan içeri girer girmez Çetin Ömer Ayşe'ye sarılıp çılgınlar gibi öpmeye başladı. Çabucak yatağa sürükleyip soydu. Kısa bir öpücük yağmurundan sonra Ömer Ayşe'nin içine girmeye çalıştı. Çalıştı, çalıştı ama bir türlü başaramadı. Ter ve öfke içinde sordu. Yoksa bakire misin hala? Bilmiyordu ki. Gözlerinde neredeyse tiksintili bir hiddet. Kaç yaşındasın sen kızım? 32 olmalıydı. Yani 30 küsur yıldır hiç... Çetin canı sıkkın, öfkeli söylenmeye başladı. Allah kahretsin. Ulan hepiniz böylesiniz bu memlekette be. Çen çen çen konuşursunuz ama hala bakiresinizdir. Ömer Ayşe ne yapacağını bilemeden çıplak ve yapayalnız kaldı yatakta. Duvardaki boy aynasında yatakta oturan çok güzel, çırılçıplak bir kadın gördü. Ne kadar güzelim diye mırıldandı. Buna sevinmeli miydi? Allah kahretsin. Bıktım artık bütün bunlardan diye bağırdı ve giyinmeye başladı. Çetin keyifsizce onu seyredip sigara içiyordu. Evine bırakayım dedi isteksizce. Bu saatte tek başına bir taksiye binmen doğru olmaz. Tehlikelidir. İyi ama evini görürse kim olduğunu anlamaz mıydı? Anlayacak sandı, telaşlandı. Hayır, ben kendim gitmek istiyorum dedi kararlı. Eve döndüğünde üzerinde 100 yıllık bir yorgunluk vardı. Yatağa uzandı, gözlerini yumdu. Ne olacak şimdi? 5-6 kez tekrarladı. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Gevşemek, kendini uykunun şefkatli kollarına teslim etmek istedi. Ama gevşekliği alkolün etkisiydi, yapaydı. Rahat edemedi, yatakta dönüp durdu. Tam o sırada telefon çaldı. Alo, ben Yeşim, birkaç kez aradım ama yanıt alamadım. Yeşim, ah nasıl sevindim bilsen, artık aramazsın sanıyordum. Ben düşündüm, çok düşündüm, kafam karmakarışık. Hatta sizin Ömer'i öldürmüş olabileceğinizden bile kuşkuluyum. Bir bakım öyle sayılır zaten. Ama şunu kesinlikle anladım ki ben Ömer'i, onu çok seviyorum. Çok güzel bir insan o ve ben ona kavuşabilmek için gerekirse savaşmaya hazırım. Yeşim, canım, bir tanem, Ömer de seni çok seviyor. Ben bir şey sormak istiyorum. Eğer yani diyelim ki siz Ömer'siniz. O halde bilmeniz gerekir ki yalnızca benim bildiğim ve onun kimseye söylemediği çok özel bir şey olmalı. En azından ben başka kimsenin bilmediğini sanıyorum. Güncem. Güncemi bir tek sen bilirsin. Sen öyle sanmıyorsun. Gerçek böyle. Orada mısın Yeşim? Benimle misin? Evet. Dinliyor musun? Evet, son bir soru daha. Güncesindeki kod adları sayar mısınız? Ah tabii. Doktor Faust babam. Peter Pan kardeşin Ümit. George Sand sen. Memphisto ben. Ya benim annem? O mu? Isabelle Perron tabii. Sen Ömer'sin. Evet, sana inanıyorum. Yarın sabah erkenden geleceğim, bir çaresini arayacağız. Bulacağız bir yolunu Ayşe, Ömer. Güldüler. Telefonun iki ucundan gözlerinden yaşlar gelene kadar güldüler. Bu daha çok ağlamaya benzer bir gülme kriziydi. Yatağa uzandı. Mutluydu bu kez. Yeşim, ah güzel Yeşim. Yalnız bırakmamıştı işte onu bu güç durumunda. İşin içinden nasıl çıkacağını bilmiyordu ama en azından yalnız değildi ve ona inanan bir kadın vardı şimdi. Işıkları kapattı ve uykuya teslim oldu. Kapı zilinin sesiyle uyandığında odası sabahın ilk ışıklarıyla yarı yarıya aydınlanmıştı. Kim o? Benim, Yeşim. Kapıyı telaşla açtı. Yeşim gözleri kan çanağı olmuş, sapsarı bir benizle dikilmişti karşısına. Gözlerini ayırmadan öylece duruyordu. Ne oldu kızım? Ne bu halin? Gelsen içeri. Ama sen... Oh Tanrı'ya şükür sen kendinsin yine. Yeşim bütün bedeniyle sımsıkı sarıldı Ömer'e. Ömer kızın yanağına değen kendi yanağındaki sert sakalların hışırtısını duydu. Yeşim'i bırakıp aynaya koştu. Aynada yorgun bir genç erkek kendisine bakıyordu. Yaşasın, artık kadın değilim diye sevinçle bağırdı. Ben benim yine, kendimim artık. Bir saat sonra uzun, derin, ıslak bir sevişmenin ardından sıcak bir kahvaltı masası başında kıkır kıkır gülerek Ömer'in gizli güncesine yepyeni bir karakter ekliyorlardı. Adı Ayşe'ydi. 8 Mart, Ekim 88, İstanbul. St. Petersburg'da Feodor diye biri. Bizzat kendisini. İnsan bir şeyi çok isterse mutlaka gerçekleştirir. İnsanlar buna inananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayrılırlar. Ben inananlardanım. Bahçemde Japon elması ağacı yetiştirmeyi çok istedim, olmaz dediler. Yıllarca uğraştım, özendim. Bahçemdeki Japon elması her yıl Noel kırmızısı küçük meyveleriyle cıvıl cıvıl şimdi. Bir de Dostoyevski. Usul usul, sabırla, sevgiyle yıllarca bekledim, para biriktirdim, yazdıklarını ve onun için yazılanları okudum, tekrar okudum, sonra bir daha okudum. Artık hazırdım. Rusya vizesi almak 5 hafta sürdü. Kısa bir yolculuk, çok uzun, çok sıkıcı, çok yorucu bir gümrük kontrolü, tükenmez aranmalardan sonra St. Petersburg'daydım. Kentin adı, insanların giysileri, alışkanlıkları değişmişti ama hala çay içiyorlardı. Turist kafilemiz yemekten sonra kenti gezmek üzere yola çıktığında ben onlardan ayrılıp Nevski bulvarındaki kalabalığa karışmayı başarmıştım bile. Mayıs başlarıydı, çok soğuktu. Petersburg'un ciğerleri perişan eden berbat ayazı bu olmalıydı. En kalın kazakları, kas tüyü anorakları delip geçen bir soğuk. Neva Deltası'nda 44 ada üzerine kurulmuş bu kent, ne yapılarının barok güzelliği ne de tarihi zenginliğiyle başımı döndürüyordu. Beni sevinçten sarhoş eden, burada onun yaşamış olduğunu, bu bulvarda gezindiğini bilmekti. İşte bu köprüde, Anişkov Köprüsü'nde durmuş, şaha kalkmış tunç atların yanı başından Neva Nehri'ne açılan kanalları seyretmiş, binlerce kez bu yollarda yürümüş, ilerideki çay evlerinde çay içmişti. Bunları düşünerek daha saatlerce dolaşabilir, kenti dolduran heykellerin önünde keyifle oyalanabilirdim. Fakat tanımlanması güç soğuk içime işledi. Çok üşüdüm. Adımlarımı sıklaştırıp elimdeki haritayı takibe başladım. Mayakovskaya'dan sola dönünce Kuznetsi sokağını buldum. 5 numaralı büyük evin kapısı önünde durdum. Kapıda onun resmi asılıydı. Kapıyı açınca geniş bir giriş salonunda 2 yaşlı, iri yarı kadınla karşılaştım. Biri mantomu, beremi, atkımı alan vestiyerci, diğeri biletçi kadındı. Bileti vermeden önce Rusça ve Fince bir şeyler sordu. Bön bön baktım. Solu gösterdi, tiyatro dedi. Sağ yukarı işaret etti, Dostoyevski dedi. Dostoyevski dedim sevinçle. Dar ve loş merdivenleri heyecanla çıktım. Merdiven başında bir başka şişman yaşlı kadın oturuyordu. Biletimi aldı. Eliyle kapısı açık daireyi gösterdi. Fakat burası Dostoyevski Müzesi'ydi. El yazmaları, değişik dillere çevrilmiş kitapları, 2 karısının resimleri, öldükten hemen sonra alınmış maskı sergilenmekteydi. Hatta bir köşede mum ışığı efektiyle Suç ve Ceza'daki ruh halinin görsel tanımlaması hazırlanmıştı. Bütün odaları, panoları gezişim 4 dakika sürmüştü. Dehşetli bir düş kırıklığıyla kapıda oturan müze görevlisi kadını onun evini görmek istediğimi bildiğim bütün dillerde söyledim. Yüzündeki ifade hiç değişmeden beni seyreden kadın, gözlerini benden ayırmadan eliyle benim gezdiğim müzeyi gösterdi. Öfkeden titriyordum. Müze değil, onun yaşadığı evi göreceğim ben. Yüzü hala bomboş kadın bana bakıyordu. Bu kadar yolu bu turistik müze için mi gelmiştim? Hani insan çok istediği bir şeyi mutlaka gerçekleştirirdi. Ağlamaklı oldum. Öfkeden kulaklarım uğulduyordu. Kadın hala bana bakıyordu. Gözlerini bile kırpmaz mıydı bu? Yukarıya gelin madam. Yumuşak bir erkek sesiydi beni çağıran. Sonradan çok düşündüm fakat bu cümlenin hangi dilde söylendiğini çıkartamadım. Anlamını çözdüğünüz, sinir sisteminizi hemen harekete geçiren fakat hangi dilde söylendiğini çözemediğiniz cümleler olmadı mı hiç? Cümlenin sonunda madam dendiğinden hiç kuşkum yok ama. Hemen dar merdivenleri tırmandım. 2. katta siyah bir kapı vardı. Tam kapıyı çalmak üzere elimi uzattım ki baktım kapı açık. Küçük bir antreydi ilk girdiğim mekan. Bir tahta vestiyer, bir şemsiyelik, şapkalık ve küçük ceviz bir komodin vardı. Siyah bir silindir şapka, siyah uzun bir şemsiye ve yakası kürklü bir siyah palto asılıydı burada. Kalbim güm güm atmaya başladı. Ayaklarımın ucuna basarak kapısı açık ilk odaya girdim. Burası küçük bir kabul odasıydı. Bir kanepe, iki koltuk, sehpalar vardı. Köşede kocaman bir semaver. Duvarda büyük bir peyzaj asılıydı. Kim yapmış acaba? Tam resme eğilip ressam arıyordum ki sırtımda bir el hissettim. Korkuyla dönünce yaşlı, bu kez zayıf bir kadın gördüm. Elindeki dosyayı bana uzatıyordu. Yüzünde ne iyilik ne de kötülük vardı. Buz gibiydi. Dosyayı aldım. İngilizce yazılmış 4 sayfa müze broşürüydü bu. Daktiloyla yazılmış, her ziyaretçiye girişte verilip çıkarken geri alınan, bu yüzden örselenmiş, yıpranmış, yer yer yazıları silinmiş bir broşür. Hoş geldiniz. 5 nolu evin 2 nolu dairesinde 100 yıl önce dünyanın en büyük yazarlarından Dostoyevski yaşadı. Bu onun St. Petersburg'daki son evidir. Burada ölmüştür. Evi coşkuyla, keyifle, hayranlıkla gezdim. Oysa çok orijinal bir yanı yoktu. Fakat insan görmek istediğini bulmak için baktığında onu görmüş gibidir. Odaları birbirine bağlı bir apartmandı bu. Girişte soldaki dar koridordan ve benim başladığım kabul odasından giren 2 kişi bütün odaları geçerek ortada buluşabilirdi. Ev yüksek tavanı, kalın kadife perdeleri, sık küçük pencereleri, ağır havalı mobilyaları, koyu renkleriyle 18. yüzyıl Avrupa etkisinde Barok Petersburg'un Rus gelenekleriyle zenginleşip 19. yüzyıla gelen tipik bir örneğiydi. Kabul odasından sonra çocuk odası, Amy ve Feodor'un yatakları, çalışma masası ve bir kocaman yerküre, duvarlarda tuhaf, yassı haritalar, bir bölmede karısı Anna'nın bir muhasebeci titizliğiyle tuttuğu cilt cilt bütçe defterleri, tek tek hesaplanan giderler, sonra yatak odası, yemek odası. Yine köşede büyük bir semaver ve duvarda bazı akraba, bir de Puşkin resmi ve en köşede içeriye giriş kapıya gerilmiş kadife bir kordon engellenmiş çalışma odası, duvar dibinde bir kanepe, divan, ortada ceviz büyük bir yazı masası, koltuk, 2 büyük kitaplıkla dekore edilmişti. Masanın üzerinde kalemler, el yazmaları, özenle dizilmiş, tütün kutusu ve yarım bırakılmış bir bardak çay vardı. Sanki çayını bırakıp tuvalete gitmiş, birazdan dönüp masasına oturacaktı. Bu masada oturup Kramazov kardeşleri yazdığını görür gibi oldum. Geceleri Anna ve çocuklar uyuduktan sonra soğuk çayıyla bu odada gezinişini, divana uzanıp düşünüşünü hayal ettim bir bir. Heyecanlandım yine. Belki de çok çok dalmış olduğumdan ayak seslerini duymadım. Kulağımın dibinde Rusça seslerle irkildim. Aynı kadın saatini göstererek azarlar gibi bir şeyler söylüyordu. Saat 5:30 olmuş. Eyvah! Bizim kafile başkanı merak etmiştir beni. Rusya'da kayboldu diye başıma işler açılmasın. Ertesi gün rehberimize, kafile başkanımıza gerekli adres ve geç kalmama sözleri verdikten sonra Hermitage Müzesi, Berioskalardan vazgeçip erkenden onun evinin kapısındaydım yine. Birinci katı hiç uğramadan doğruca 2'ye çıktım. Aynı zayıf, yaşlı kadın görevlinin uzattığı broşürü istemedim. Kadın beni tanımıştı, kuşkuyla süzdü. Evi gezen turistleri bırakıp gözlerini bütün gün benim üzerime dikti. Nereye adım atsam ensemdeydi artık. Kısık gözlerinden bir kuşku bulaşıyordu üzerime. Umurumda bile değildi. Çalışma odasının kapısına yaslanıp saatlerce odayı, odada onun izlerini seyrettim. Öğle tatilinde görevli değişti. Giden kadın eliyle beni gösterip uzun uzun bir şeyler anlattı yeni gelene. Bu iri yarı kısa saçlı bir kadındı. Tipik bir Slav'dı. Geniş yüzü, çıkık elmacık kemikleri, kumral kır saçlarıyla hiç de güler yüzlü birisi değildi. Gelip tam arkama bir sandalye koydu, oturdu. Hiç tınmadan çalışma odasındaki keyifli gezimi sürdürdüm. Nerelisiniz? Berbat, bozuk, kırık bir İngilizceyle soran yeni görevliye Türkiye'li olduğumu söyledim. Anlamadı. İstanbul dedim. Elimi kalbime koyup Dostoyevski dedim, güldü. Biraz sonra işaretlerle anlaşmaya başlamıştık bile. Yarın kentte son günümüz olduğunu fakat bütün günü yine burada geçireceğimi anlattım. 3 kez kendin eski adını üstüne basa basa düzeltti. Bana inanmış, ikna olmuştu. Bundan sonra hem o hem de yemekten dönen öbür görevli daha çok acımayla bakarak rahat bıraktılar beni. Ertesi gün erkenden eve geldiğimde güler yüzle karşıladı beni zayıf olanı. Hatta tam çalışma odasının girişine, kapının dışına tabii, ayakta yorulmayayım diye bir tabure koymuştu. Soğuk bir ilgiyle beni oturttu, gitti, ileride beni de gözetleyebileceği bir köşeye oturdu. O gün son günümdü. Tuhaf bir hüzünle, inanılmaz bir açlıkla duvarları, kapı kirişlerini, perde kıvrımlarını seyredip her şeyi tek tek aklıma kazıyordum. Kapalı havada, hele kasvetli Petersburg ilkbaharında uzun süre kalmak, yemek saatleri düzenini bozmak beni adam akıllı yormuş olmalı ki bir ara kendimden geçmişim. Çok yakınımda alçak bir sesle kendime geldim. Beyaz geceler çok yakın madam. O zaman gelmeliydiniz Petersburg'a. Dünyanın en güzel kentidir burası. İlk gün beni yukarıya çağıran erkek sesiydi bu. Arandım, bakındım. Müze görevlisinden başka kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. İçerideyim madam. Çalışma odasına doğru eğildim. Aman Allah'ım, bu bir rüya olmalı. Kalbim bedenimden ayrıldı. Patlamaya saniye kalmış bir saatli bomba oldu. Kendimi çimdikledim. Canım acıdı. Ama nasıl olur? Bedenimde titremeyen tek bir kas yoktu. Ne aşık olduğumda, ne çok sevindiğim özlemli buluşmalarda, ne de başarı ödülünde hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Kapıyı tutan kadife kordonu kaldırıp içeriye girdim. Divana oturmuş beni bekliyordu. Resimlerdeki gibi solgun hastalıklı yüzü, kül rengi yanakları, çıkık elmacık kemikleri, kızılımsı uzun tel tel sakalı vardı. Kumral, zayıf, orta boyluydu. Yelek ceket giymişti. 50 yaşlarında görünüyordu. Eliyle çalışma masasının yanındaki koltuğu gösterdi. Oturdum. Dizlerimin titrediğini görmemiş olamaz diye düşünüyordum. Güzel, aksansız bir Fransızca ile konuşmaya koyuldum. Siz pek uzaklardan yalnızca beni görmek için gelmişsiniz madam. Başımı salladım. Konuşursam sesim titreyecek diye korkuyordum. Yarın döneceğimi söylemek için ağzımı açtığımda sesim çıkmadı zaten. Tıpkı rüyalardaki gibi diye düşündüm. Biraz rahatladım. Ama rüyanın bitmemesi için direnmeye karar verdim. Konuştuklarınızı duydum. Fena bir kadın değildir aslında. Oğlu çok içiyor diye pek kederli zavallıcık. Başıyla müze görevlisi kadının oturduğu yeri işaret etti. Sonra ağır ağır kalktı, semaverden büyük bir bardak çay doldurdu, bana ikram etti.